Ayrım 13, sayfa 196-30. Ertesi sabah bir kez daha Paddy'nin arkadaşlarını aradık. Bozo'ymuş adamın adı. Kaldırım ressamıymış. Paddy'nin dünyasında adres diye bir şey yok. Yalnız belli belirsiz olmak üzere Bozo'nun Lambeth'te bulunabileceğini anımsıyordu. Sonunda adama embankmeni, dipnot, doldurma rıhtım, Londra'da Thames ırmağının sol kıyısında böyle bir rıhtımdan oluşan bir bölgeye verilen, parantez içinde, dolma bahçe gibi at. Dipnot bitti. Üzerinde rastladık. Waterloo Köprüsü'ne yakın bir yere yerleşmişti. Bir kutu tebeşirle kaldırımda yere eğilmiş bir penilik bir kağıt paraya bakarak Winston Churchill'in resmini çiziyordu. Oldukça da benzetmişti. Kısa boylu, esmer, gaga burunlu bir adamdı. Kıvırcık saçları kısaydı. Sağ bacağı korkunç bir biçim bozukluğuna uğramıştı. Ayağı öylesine bükülmüştü ki topuk öne çıkmıştı. İnsan bakarken korkuyordu. Görünümüne bakan Yahudi olduğuna karar verirdi. Fakat kendisi bunu hiçbir biçimde kabul etmezmiş. Gaga burnuna Romalı burnu dermiş. Bir Roma imparatoruna galiba Vespasianus'a benzemekle övünürmüş. Bozo'nun garip bir konuşma biçimi vardı. Hem Jokney, dipnot, Jokney Londra'da ve en çok da Londra'nın bir işçi kesimi olan Doğu mahalleleri ahalisine ve onların konuşma biçimine verilen ad. Dipnot bitti. Ağzı hem de çok açık, çok anlaşılır bir konuşma. Sanki çok iyi kitaplar okumuş fakat dil bilgisini düzeltme sıkıntısına girmemiş gibiydi. Bir süre Paddy ile ben embankment'te kalıp gevezelik ettik. Bozo bize kaldırım ressamlığı konusunda bir takım şeyler anlattı. Dediklerini az çok onun sözcükleriyle aktarıyorum. Ben ciddi kaldırımcı dediklerindenim. Ötekiler gibi okul tebeşiriyle çizmem. Ressamların kullandığı boyaları kullanırım. Analarının nikahını istiyorlar şu boyalara. Hele kırmızılara. Uzun bir günde 5 pobluk. Dipnot. Pop İngiltere'de bir zamanlar kullanılmış 5 beni değerinde eski bir para. Dipnot bitti. Boya harcarım. Hiçbir zaman 2 poptan aşağı düşmez. Dipnot. Kaldırım ressamları boyalarını toz halinde alır ve sonradan koyulaştırılmış sütle yoğurup topak yaparlar. Dipnot bitti. Benim türüm karikatürdür. Hani işte siyasetçiler, sporcular falan. Bakın şuraya. Bana defterini gösteriyordu. Gazeteden çektim. Ne kadar benziyor hepsi değil mi? Her gün aynı karikatürü yaparım. Örneğin bütçe görüşmelerinde Winston'un bir karikatürünü yaptım. Üzerinde borçlar yazılı bir fili itiyor. Altına da kımıldanır mı yazdım. Anlıyor musunuz? Partilerin hangisi olursa olsun insan bir karikatür yapabilir onunla ilgili. Fakat sosyalizmden yana bir şey yapmayacaksın. Polis bunu istemez. Geçmişte bir gün bir tavşanı yutmakta olan bir boa yılanı çizmiştim. Yılanın üzerine kapital, tavşana da emek yazmıştım. Aynasız gelip gördü. Sil şunu derhal dedi. Silmek zorunda kaldım. Aynasızın hakkı seni serserilikten uzaklaştırmak. Onun için ters bir şey söylemeyeceksin. Bozo'ya bir kaldırım ressamının ne kazanabildiğini sordum. Dedi ki, yılın bu mevsiminde yağmursuz havada cumadan pazara, bilirsiniz millet ücretini cumaları alıyor, 3 teklik çıkarırım. Yağmurda çalışamam, boyalar hemen çıkar. Tüm yılın harmanını alırsın. Haftada 1 sterlin kadar geçer elime. Çünkü kışın öyle pek çalışmazsın. Tekne yarışı günü, kupa finali günü 4 sterline kadar çıkarırım. Ama elbette parayı adamlardan almasını bileceksin. Öyle oturup da heriflere bakmak yetmez. Genellikle fırlattıkları bir yarım penidir. Biraz laf etmezsen onu bile bulamazsın. Bir zamanlar bir şey veremediğimiz için utanıyoruz derlerdi. En iyisi hep değişik resim yapmaktır. Çünkü gelip geçerken durup seni seyrederler. Ne var ki sen şapkanı çıkarıp parsa toplamaya başlar başlamaz sıkılmaz herifler dağılıverir. Bu işte bir yardımcın olacak. Sen çalışmana bakacaksın, çevrene kalabalığı toplayacaksın, yardımcın da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi onların arkasında dolaşacak. Onlar onun yardımcı olduğunu bilmeyecekler. Sonra birden kasketini çıkarıverecek, herifleri iki ateş arasına almış olacaksınız. Temiz giyinmişlerden hiçbir zaman bir para çıkmaz. En çok verenler üstü başı partallarla yabancılardır. Hatta Japonlardan, zencilerden filan altı peni aldığım oldu. Onlar İngilizler kadar pinti olmazlar. Bir şeyi daha kafandan çıkarmayacaksın. O da paranı göstermemek. Belki kasketin içinde yeni bir peni bırakabilirsin. Öyle o zamana kadar bir iki sterlini doğrulttuğunu görürlerse hiçbir şey vermezler. Bozo, Embankment'taki öteki kaldırım ressamlarını pek hor görüyordu. Onlara pembe kaplamacılar diyordu. O sırada Embankment boyunca hemen her 20 metrede bir kaldırım ressamı vardı. Zaten bu adamlara tanınan en az aralıkta 20 metreydi. Bozo 45 metre kadar öteki beyaz sakallı bir ressamı tepeden bakan bir tavırla işaret etti. Şu ihtiyar kaçığı görüyor musunuz? 10 yıldır hep aynı resmi yapar durur. Adını da sadık bir dost koymuş. Bir çocuğu sudan çekip çıkaran bir köpek. Salak. 10 yaşında çocuk ondan daha iyi resim yapar. Hani nasıl parçalı bilmecenin parçalarını oturtmayı öğrenirsin? Onun gibi şeyle pratik yoldan tek bir resim yapmayı öğrenmiş. Bunun gibisi pek çoktur buralarda. Bazen benden fikir aşırmaya gelirler ama ben aldırmam. Salak. B nokta noktalar. Kendiliklerinden hiçbir şey düşünemezler. Onun içinde ben hep onların önündeyimdir. Bu işte her şey güncel olmana bağlı. Bir tarihte bir çocuk kafasını Chelsea Köprüsü'nün parmaklıklarına sıkıştırmıştı. Adamlar daha çocuğun kafasını oradan kurtarmadan benim resim kaldırımda hazırdı. Ben dakika adamım. Bozo ilginç bir adama benziyordu. Ben de onun hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordum. Bir akşam onunla buluşmak üzere Embarkman'a gittim. Sözleşmiştik. Paddy ile beni ırmağın güneyinde bir yoksul konuk evine götürecekti. Kaldırımda çizdiklerini sildi. Topladığı parayı saydı. 16 şilin kadar bir şeydi. Dediğine göre bunun 12 ya da 13'ü kârmış. Köprüyü geçip Lambeth'e doğru yürüdük. Bozo ağır ağır topallıyordu. Tuhaf yengeç gibi bir yürüyüşü vardı. Ezik ayağını peşinden sürükleyerek hafifçe yana doğru dönük gidiyordu. Her iki elinde birer baston taşıyordu. Boya kutusunu omzuna asmıştı. Köprüyü geçerken korkuluğun çıkıntılı mola yerlerinden birinde dinlenmek için durdu. Bir iki dakika hiç konuşmadı. Yıldızlara baktığını görünce şaşırdım. Kolumu tuttu, bastonuyla gökyüzünü işaret etti. Şu Aldebaran'a bak dedi, rengine bak, sanki kocaman bir kan bulutu gibi. Konuşma tarzını duyan resim galerisinde bir sanat eleştirmenini dinliyorum derdi. Şaşırmıştım. Hangisinin Aldebaran? Dipnot. Aldebaran, Arapça izleyen anlamına gelen bir sıfattan Toros yıldız kümesinin en parlak üyesi bir çift yıldızdan oluşur. Baskın yıldız kırmızı renktedir. Dipnot bitti. Olduğunu bilmediğimi itiraf ettim. Gerçekten de o zamana kadar yıldızların ayrı ayrı renklere sahip olduklarını bile hiç fark etmemiştim. Bozo belli başlı kümeleri göstererek bana astronomi konusunda bir takım yalın bilgiler vermeye başladı. Bilgisizliğime üzülmüş gibiydi. Ben de ona şaşırmıştım. Yıldızlar konusunda epeyce şey biliyorsun galiba dedim. Pek fazla değil. Biraz bilirim ama göktaşları konusunda yazdıklarımdan ötürü. Krallık Astronomi Derneği'nden iki kez teşekkür mektubu aldım. Ara sıra gece dışarı çıkar, göktaşlarını gözlerim. Yıldızlar bedava tiyatrodur. Gözünü kullanmaya para istemezler. Ne iyi bir fikir, hiç aklıma gelmezdi. Ne yaparsın, bir şeye ilgi duyacaksın işte. Berduşluk ediyorsun diye çaydan ekmekten başka bir şey düşünmemek olmaz ki. Ama bazı şeylere yıldızlar gibi bir şeylere ilgi duyup bir yandan da bu yaşamı sürdürmek çok zor olmuyor mu bu? Bu yaşam dediğin kaldırım ressamlığı mı? İlle de zor olması gerekmez. Kendini başarısız bir zavallı gibi hissetmezsen, yani aklını oraya takmazsan. Gördüğüme göre birçok insanda o tepkiyi yapıyor bu yaşam. Elbette şu padiye bak, çay delisi bir beleşçi zavallı. İzmarit atsınlar da otlanayım diye bekler durur. Çoğu berduşun durumu aynıdır. Adamdan saymam ben onları. Ama sen, senin ille öyle olman gerekmez. Madem ki eğitim almışsın, ömrün boyunca yollarda sürtsen de senin için önemi yok. Ama ben gerçeğin bu tam tersi olduğunu gördüm. Adamın parasını çekip aldın mı o saat her şeyini yitirmiş oluyor. Hayır, her şeyini yitirmeyebilir. İçinde istek oldu mu zengin ol, yoksun ol, aynı yaşamı sürersin. Okuduklarına, düşüncelerine bağlı kalabilirsin. Yalnızca şöyle diyeceksin. Ben şu noktada böyle derken alnını gösteriyordu. Özgürüm. O zaman rahat edersin. Bozo konuşmasını hep bu havada sürdürdü. Ben de dikkatle dinliyordum. Galiba pek sıra dışı bir kaldırım ressamıydı. Ben de yoksulluğun önemli bir şey olmadığını söyleyen bir kişiyle ilk kez karşılaşmış oluyordum. O geceden sonra birkaç gün boyunca Bozo ile birkaç kez buluştuk. Çünkü sık sık yağmur yağdı, çalışmasına olanak yoktu. Bu arada bana yaşamını anlattı. İlginç bir öyküsü vardı. İflas etmiş bir kitapçının oğluymuş. 18 yaşında badanacılığa başlamış. Savaşta 3 yıl boyunca Fransa'da ve Hindistan'da askerlik yapmış. Savaştan sonra Paris'te badanacı olarak iş bulmuş. Yıllarca orada kalmış. Fransa ona İngiltere'den daha iyi, daha uygun geliyormuş. İngilizleri hor görüyordu. Paris'te durumu düzelmiş, para biriktirmiş, bir Fransız kızıyla nişanlanmış. Günün birinde nişanlısı bir otobüsün tekerleklerinin altında ezilip ölmüş. Bozo bir hafta süreyle hep içmiş. Sonra yine işinin başına dönmüş. Sersem gibiymiş. İşbaşı yaptığı günün sabahı üzerinde çalıştığı yapı iskelesinden 12 metre aşağıya kaldırıma düşmüş. Sağ ayağı hurdaş olmuş. Nedense tazminat diye vere vere 60 sterlin bir şey vermişler. İngiltere'ye dönmüş, iş ararken parasını tüketmiş. Midselek sokağındaki pazarda kitap satmaya kalkmış. Sonunda kaldırım ressamlığına kalmış. O zamandan beri günü gününe yaşıyormuş. Kışı yarı aç yarı tok geçirirmiş. Çoğu zaman bir fakirler konuk evinde ya da embankment üzerinde bir yerde uyurmuş. Kendisini tanıdığımda üzerindeki giysilerinden, resim malzemesinden ve birkaç kitabından başka bir şeyi yoktu. Giysileri bir berduşta rastlanan olağan partallardı. Fakat yakalıklı ve kravatlıydı. Bundan da övünç duyuyordu. Yakalığı bir yıllık ya da daha eskiydi. Enseye dayanan yeri sürekli yıprandığından Bozo gömleğin alt kesimini kesip yaka yaparmış. Öyle ki gömlekte etek diye bir şey hemen hemen kalmamıştı. Sakat ayağı gittikçe kötüleşiyordu. Belki kesilmesi gerekecekti. Dizlerinde de sürekli kaldırım üzerinde diz çökmüş durumda çalıştığından kundura köselesi gibi nasırlar oluşmuştu. Dilenmekten ve kimsesizler evinde ölmekten başka bir geleceği olmadığı açıkça görülüyordu. Bütün bunlara karşın korkmuyor, esef de utanç da duymuyordu. Sızıldandığı da yoktu. İçinde bulunduğu duruma yüreklilikle bakabilmiş ve kendine bir felsefe yaratabilmişti. Dilenci olmanın kendi suçu olmadığını söyler ve bundan ötürü ne utanç ne rahatsızlık duyardı. Toplum düşmanıydı. Eline fırsat geçse suç işlemeye de pekala hazırdı. Toplumluğu ilke olarak yatsırdı. Yaz boyu hiçbir şey biriktirmiyor, eline geçen fazla parayı kadınlara ilgi duymadığından yalnızca içkiye veriyordu. Kış geldiğinde on parasız olduğuna göre toplum ona bakmalıydı. Kendisini acıyacak kimselerden olabildiğince almaya hazırdı. Yeter ki ondan teşekkür beklemesinler. Dinsel nitelikli yardım derneklerinden kaçınırdı. Çünkü dediğine göre iki lokma ekmek için söylettikleri ilahiler boğazında kalıyormuş. Gurur sorunu yaptığı daha başka birçok şey vardı. Örneğin yaşamının hiçbir bölümünde acından ölürken bile yerden sigara izmariti almamıştı. Kendini olağan dilencilerin üzerinde bir sınıftan biri olarak kabul ediyordu. Ona göre dilenciler aşağılık kimselerdi. Nankör olma inceliğini bile gösteremeyen aşağılık kişiler. Orta derecede Fransızca biliyordu. Zola'nın birkaç romanını, Shakespeare'in tüm oyunları, Gulliver'in gezilerini ve pek çok da deneme yazısı okumuştu. Başından geçenleri insanın belleğinde kalacak sözcüklerle anlatıyordu. Örneğin cenazelerden söz ederken şöyle dedi. Hiç ceset yakılırken gördün mü? Ben Hindistan'da gördüm. Herifi ateşin üzerine yatırdılar. Bir an sonra aklım gidiyor sandım. Çünkü adam zıplamaya başlamıştı. Kasların sıcakta kasılmasından başka bir şey değildi ama yine de bir tuhaf olmuştum. Öyle bir süre ateş üzerinde balık gibi kıpırdayıp durdu. Sonra karnı şişti şişti bir patladı. 40 metre öteden duyarsın. O gün bugün ceset yakılmasına karşıyımdır. Ya da uğradığı kaza hakkında şunları söylüyordu. Doktor bana şöyle dedi. Şükret ki tek ayağının üzerine düşmüşsün dostum. Ya bir de iki ayağının üzerine düşseydin? İki ayağının üzerine düşseydin? Boktan bir körüklü armonika gibi iç içe geçer sus pus olurdun. Kalça kemiklerin kulaklarından dışarı fırlardı. Besbelli bu sözcükler doktorun olamazdı. Bozo'nun kendili laflarıydı. Böyle laflar bulup ortaya çıkarmakta pek yetenekliydi. Beynini bozmadan, beyninin canlılığını yitirmeden kalmayı becermişti. Bu nedenle de hiçbir şey ona yoksulluk önünde boyun eğdiremiyordu. Partallar giyebilirdi, soğukta titreyebilirdi ya da acından ölebilirdi. Fakat okuyabildiği, düşünebildiği, gök taşlarını gözlemleyebildiği sürece kendi deyimiyle kafasının içinde özgür kalacaktı. Acı bir tanrı tanımazdı. Yani tanrıya inanmamaktan çok tanrıyı sevmeme yönü ağır basan tanrı tanımazlardandı. Ve insan sorunlarının hiçbir zaman düzelmeyeceğini düşünüp bundan bir çeşit tad alırdı. Dediğine göre embankment üzerinde gecelerken bazen Merih ya da Erendiz gezegenlerine bakıp belki oralarda da birer doldurma rıhtım ve doldurma rıhtımların üzerinde uyuyanlar vardır diye düşünürmüş. Bunu düşünmekle kendi durumunu daha çekilir kılarmış. Bu konuda acayip bir kuram uydurmuştu. Yeryüzünde yaşamın çetin olmasının nedeni olarak gezegenimizin yaşam gereksinimleri bakımından yoksul olmasını gösterirdi. Merih herhalde soğuk iklimi ve kıt suyuyla çok daha yoksulmuş. Orada yaşam da o oranda daha çetin olmalıymış. Yeryüzünde 6 peni çalanı hapse tıktıklarına göre Merih de herhalde diri diri kazana atıp kaynatıyorlardır. Bu düşünce nedendir bilmem, Bozo'nun pek hoşuna giderdi. Çok sıra dışı bir adamdı Bozo. 31. Bozo'nun götürdüğü yoksul konuk evinde yatak başına bir gece için 9 peni ödeniyordu. Büyük ve kalabalık bir yerdi. Aynı anda 500 kişi barınabilirdi. Berduşların, dilencilerin, ufuk suçluların pek bilinen bir buluşma yeriydi. Bütün ırklar, hatta siyah ve beyaz tenliler de orada eşit koşullarda bir aradaydılar. Aralarından biriyle bozuk bir Urduca konuştum. Adam bana tüm, dipnot, Hint dilinde Hindustani bulunan 2 tane ikinci tekil kişi adılından sadece çok yakın arkadaşlar arasında ya da kendinden aşağı kişiye seslenen bir kimse tarafından kullanılan Fransızca yayından dipnot bitti diye hitap etti. Bu Hindistan'da olsa insanı iliklerine kadar donduracak bir şeydir. Derilerimizin rengiyle ilgili ön yargıların altına inmiştik. Şaşılası yaşamlardan bölümler izliyorduk. 70'lik bir berduş olan yaşlı dede geçimini ya da büyük bir bölümünü sigara izmariti toplayıp bunların tütünlerini onsu 3 peniden satarak sağlıyordu. Doktor sahiden doktormuş ve yasa dışı bir ediminden ötürü tabipler kütüğünden kaydı silinmiş. Hem gazete satıyordu hem de birkaç peniye tıbbi öğütler veriyordu. Çıplak ayaklı, midesi bomboş bir çitta gonglu vardı. Gemisinden kaçmış. Günlerce Londra'da oradan oraya dolaşmış. Öyle zavallı bir şeydi ki bulunduğun yerin adını bilmiyordu. Ben söyleyinceye kadar Liverpool sanıyormuş. Acıklı yardım isteme mektupları yazmayı adet edinmiş biri. Bozo'nun bir arkadaşı. Karısının cenaze giderleri için yardım isteyip de olumlu yanıt alınca kimseye bir şey vermeden kendine ekmek margarin ziyafetleri çekti. Aşağılık sırtlan gibi bir herifti. Kendisiyle konuşunca gördüm ki birçok madrabaz gibi bu adam da kendi yalanlarının büyük bölümüne inanıyordu. Gittiğimiz konuk evi bu çeşit herifler için bir Alsatiya idi. Dipnot, Londra'nın orta çağda serseri ve suçların kaçıp sığınma hakkı istedikleri bir semtti. Dipnot bitti. Bozo Londra'da dilencilik etmenin tekniği hakkında bana bir şeyler öğretti. Bu konuda insanın düşünebileceğinden çok fazla şey varmış meğer. Dilenciler çeşit çeşitmiş ve sadece cebine para girmesiyle yetinenler ve parayı hak etmeye çalışanlar arasında kesin bir toplumsal çizgi bulunurmuş. Çeşitli aldatma yollarıyla kazanılan paranın tutarı da çeşitli oluyor. Ara sıra pazar gazetelerinde okuduğumuz o öldüğünde pantolonunun içinde dikilmiş 2000 sterlini olduğu ortaya çıkan dilenci öyküleri. Elbette birer yalandır. Fakat oldukça iyi bir sınıftan dilencilerin gerçekten talihi bazen döner. Bir defasında haftalarca geçinebilecek paralar kazanırlar. Durumu en iyi dilenciler sokak cambazları ve sokak fotoğrafçılarıdır. Bir sokak cambazı çoğu zaman haftada 5 sterlini doğrultur. Sokak fotoğrafçıları da o kadar kazanabilirler ama onlar havanın durumuna bağlıdır. İşlerini yürütebilmek için bir kurnazlığa başvururlar. Dişlerine göre birinin kendilerine yaklaştığını görünce hemen bir resim çeker gibi yaparlar. Kurban yanlarına geldiğinde seslenirler. Tamam efendim, çok iyi çıktı resminiz, bir şilin. Ama ben senden resim falan istemedim ki, diyerek kurban karşı koymaya kalkar. Nasıl istemediniz mi, bana elinizi kaldırdınız gibi geldi de, ah işte bir cam ziyan oldu, benim için az da değil, 6 peni. Konuşma bu noktaya geldiğinde kurban genellikle acır ve resmi alacağını söyler. Resimci resmin arabına bakar, yanmış der ve yeni bir tane çekip ona para almayacağını söyler. Elbette birincisinde gerçekten çekmemiştir. Şayet kurban almamakta direnirse fotoğrafçının yitireceği bir şey yoktur. Cambazlar gibi laternacılar da dilenci değil, sanatçı sayılıyorlardı. Bozo'nun arkadaşlarından bastı bacak dedikleri bir laternacı nasıl geçindiğini bana iyice anlattı. O ve arkadaşı Viet Hapal ve Commercial yolu dolaylarındaki kahvehanede ve lokantalarda çalışırlarmış. Laternacıların yaşamlarına sokakta kazandıklarını düşünmek yanlış olur. Bu adamlar paralarının 9%'unu kahvelerde, ucuz lokantalarda kazanırlar. Ucuz lokantalarda, çünkü iyi lokantalara giremezler, bastı bacağın yöntemi bir lokantanın dışında durup bir hava çalmakmış. O birinci hava bitince arkadaşı bir bacağı tahta, acıma uyandıracak biri gelir, lokantaya girer, kasketini açıp parsa toplarmış. Bu iş bittikten sonra ikinci bir hava çalmayı bastı bacak, biz çalan sanatçı gibi bir onur sorunu olarak yerine getirirmiş. Bunun nedeni kendisini insanların başından savmak için para verdikleri bir kimse gibi değil, gerçekten eğlence sektöründen biri gibi görmesiydi. Kendisi ve arkadaşı haftada toplam 2-3 sterlini doğrultuyorlardı. Fakat Laterna'nın kirasını haftada 15 şilin ödediklerinden her birine ortalama ancak 1 sterlin kalıyordu. Sabahın 8'inden gece 10'a kadar sokaklardaydılar. Cumartesileri daha geç vakitlere kadar da kalırlardı. Kaldırım ressamlarına bazen sanatçı denilebilir, bazen denilemez. Bozo beni gerçekten ressam olan, yani Paris'te resim tahsil etmiş, zamanında salona tablo vermiş biriyle tanıştırdı. İşi eski ustaların kopyalarını yapmaktı. Taş üzerine çalıştığı göz önüne alınırsa mükemmel de yapıyordu. Kaldırım ressamlığına nasıl başladığını bana şöyle anlattı. Karım ve çocuklar açlık içindeydiler. Geç vakit koltuğumda çeşitli resim satıcılarına götürüp gösterdiğim bir tomar resimle eve dönerken ne yapar eder, bir de 2 şilin kazanırım diye düşünüyordum. Sonra Strand'de, dipnot, kumsal Londra'da Thames Irmağı'nın sol kıyısına koşut, kumsal niteliğini artık yitirmiş bir yolun adı. Dipnot bitti. Kaldırıma diz çökmüş bir şeyler çizen bir adamla ona birer peni filan atan insanlar gördüm. Tam hizasına geldiğimde adam doğruldu ve bir meyhaneye girdi. Vay canına diye düşündüm, bu adam bundan para kazanırsa ben de kazanırım. Birden içimden bir şey dürttü, çömeldim. Adamın tebeşirleriyle çizmeye başladım. Nasıl yapabildim bunu? Herhalde açlıktan, aklım başımdan gitmiş olmalı. Şaşılacak şey şu ki o zamana kadar hiç tebeşir kullanmamıştım. Yavaş yavaş kullanmaya alışmam gerekti. İşte gelen geçen bakmaya başladı. Yaptığı fena değil diyorlardı. O akşam verdikleri toplam 9 peni etmişti ki bir iki meyhaneden çıkıp geldi. Vay, benim yerimde senin ne işin var dedi. Aç olduğumu, bir şey kazanmak zorunda olduğumu söyledim. Aa dedi, gel benimle bir bardak bira iç. Birayı içtim. O günden beri de kaldırım ressamıyım. Haftada bir sterlin çıkarıyorum. Haftada bir sterlinle 6 çocuğa bakamazsın. Neyse ki karım dikişten biraz bir şey kazanıyor. Bu yaşamın en kötü yanı soğuk havadır. Ondan sonra bir sakınca daha var. İnsanların senin işine karışmalarına dayanacaksın. Başlangıçta aklıma daha iyi bir şey gelmediği için nü kopyaları yapardım. İlk St. Martin's'in ve The Fiders Kilisesi'nin kaldırımı üzerine çizdim. Siyahlı bir adam çıktı. Herhalde mütevelli heyetinden biri ya da onun gibi bir kimseydi. Öfkeden kudurmuş gibiydi. ''Tanrı'nın evinin önünde bu iğrençliği tutar mıyız biz?'' diye bağırdı. Silmek zorunda kaldım. Botticelli'nin Venüs tablosunun bir kopyasıydı halbuki. Başka bir gün aynı kopyayı embankment üzerinde yaptım. Yoldan geçen bir polis gördü. Tek sözcük söylemeden koca ayağıyla ovalayarak resmi sildi. Boza da polislerin engellemelerinden söz ederdi. Onunla birlikte olduğumuz sıralardaydı. Hyde Park'ta ahlak dışı davranışlara son verme diye bir şey çıkmış ve polis bu işi yaparken pek kötü davranmıştı. Bozo yaptığı bir Hyde Park resmini gösterdi. Ağaçlarda saklanmış polisler çizmiş ve resmin altına bilmece polisleri bulunuz yazmıştı. Ben de bilmece ahlak dışı davranışı bulunuz yazmasının çok daha anlamlı olacağını söyledim. Bozo böyle bir şey yapmaya yanaşmadı. Böyle bir şeyi hangi polis memuru görürse görsün onu kovarmış. O da üzerinde resim yaptığı kaldırım parçasını temelli yitirirmiş. Kaldırım ressamlarının aşağısında yer alanlar, ilahi okuyucuları, kibrit, kundura, bağı ya da zarfın içinde biraz lavanta çiçeği, daha hoş bir adlandırma olsun diye parfüm derler. Satıcılarıdır. Bütün bu insanlar açıkça bir sefalet görünümünden yararlanan birer dilencidir. İçlerinde günde ortalama yarım kron kazanan tek kişi bulamazsınız. Doğrudan doğruya dilenmek yerine neden kibrit filan satar gibi görünmelerine gelince, bunun nedeni dilencilik konusundaki o saçma İngiliz yasalarıdır. Bugün yasaya göre tanımadığınız birine yaklaşıp da iki peni isterseniz adam polis çağırıp sizi dilencilikten bir hafta hapsettirilebilir. Fakat ah tanrım sana daha yakın olabilsem diye vızıldayarak havayı bozarsınız ya da kaldırımın üzerine tebeşir sürtüp bir şeyler çizerseniz veya elinizde bir tepsi kibritle dikilirseniz kısaca bir rahatsızlık kaynağı oluşturursunuz. Dileniyor değil de yasal bir ticaret yapıyorsunuz sayılır. Kibri satma ve sokakta ilahi söyleme yasallaştırılmış birer suçtur. Ne var ki bunlar işleyene kar getiren suçlar değildir. Londra'da bir yıl içinde eline 50 sterlin geçeceğinden emin olabilen tek bir kibrit satıcısı yoktur. Arabalar sırtında sürtünürcesine geçip giderken haftada 84 saat kaldırım kenarında dikilmenin bedeli olarak bu parayı elde edemez. Dilencilerin toplum içindeki konumları hakkında bir iki şey söylemeye değer. Çünkü bu adamların yazgılarını paylaşıp da basbayağı insanlar olduklarını görünce toplumun onlara olan şaşılası tutumu karşısında afallamadan edemezsiniz. Birçok kimseye dilencilerle olağan çalışan insanlar arasında temel bir ayrım varmış gibi gelir. Onlar suçlular ya da orospular gibi toplum dışı bir sınıf, ayrı bir sınıftır sanki. Çalışan insanlar çalışır, dilenciler çalışmaz. Onlara salaktır, doğaları gereği değersizdirler. Dilencinin yaşamını dam aktarıcının ya da yazın eleştirmenlerinin kazandığı gibi kazanmadığı kesinlikle kabul edilmiş bir gerçekliktir. O toplumsal bir çıkıntı, bir fazlalıktan başka bir şey değildir. İnsancıl bir çağda yaşadığımız için varlığına dayanmaktayız ama temelde aşağılık bir şeydir. Yine de yakından bakarsanız, dilencinin yaşamını kazanma yoluyla pek çok saygıdeğer insanın ki arasında temel bir ayrım olmadığını görürsünüz. Dilenciler çalışmaz dedik. Fakat çalışma nedir? Yapı işçisi bir çekici sallayarak çalışır. Muhasebeci rakamları toplayarak, dilenci her türlü havada kapı önlerinde dikilerek çalışır. Bu arada bacaklarında varis oluşur. Süren bronşit çeker. Onunki de herhangi bir iş gibi iştir. Elbette pek yararsız bir iş. Fakat öyle bakılınca birçok saygıdeğer iş de yararsızdır. Toplumsal bir tip olarak dilencinin başarıları öteki insanların başarılarıyla karşılaştırılabilir. Etkili ilaç satıcılarının yanında namuslu kalır. Bir pazar gazetesi sahibine kıyasla ahlak ölçütleri yüksek bir adamdır. Taksitçiyle karşılaştırılırsa nazik ve dosttur. Kısaca asalaktır ama zararsız bir asalak. Toplumdan çekip aldığı şeyin kıtı kıtına yaşamak için gerekli olanın üstüne çıktığı hemen hemen görülmez ve ahlak düşüncemize göre aldığını acı çekerek kat kat öder. Bence dilenciyi öteki insanların dışında bir sınıfa sokacak bir şey olmadığı gibi bugünün insanların çoğuna onu hor görme hakkını verecek bir şey de yoktur. Şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Her yerde hor görülen dilencilerin böyle hor görülmelerinin nedeni nedir? Sanırım pek basit bir nedenden ötürü doğru dürüst yaşayacak kadar bir şey kazanamamalarından ötürü horlanıyorlar. Uygulamada kimse çalışma yararlı mıdır, yararsız mıdır, verimli midir, asalak mıdır diye aldırmaz. İstenen tek şey çalışmanın para getirmesidir. Bugünün konuşmalarında enerji konusunda olsun ya da etkililik, toplumsal hizmetler veya hangi konuda olursa olsun para edinin kitabına uygun yoldan edinin, bol bol edininden başka bir şey duyulmuyor. Erdem her şeyden önce parayla sınanır oldu. Dilenciler bu sınavı veremiyorlar. Onun için de hor görülüyorlar. Birisi çıksa da dilencilikten haftada 10 sterlin elde etse, dilencilik hemen saygıdeğer bir meslek durumuna gelirdi. Gerçekçi gözle bakarsanız dilenci bir iş adamından başka bir şey değildir. Öteki iş adamları gibi yaşamını önüne hangi yol çıkmışsa o yoldan kazanan bir iş adamı. Onurunu günümüzdeki pek çok insandan daha fazla satmış değildir. Sadece zenginleşmenin olanaksız olduğu bir iş alanı seçme yanlışına düşmüştür.